Efem Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün programımızda Şemden Dergisi'nin Nisan 2011 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak 4 Semavi Kitap Nelerdir başlıklı yazıyı sunuyoruz. Melike Şahin imzalı. Birkaç gün önce bir televizyon kanalında halka mikrofon uzatıp sorular soran muhabir, aldığı cevaplar karşısında çok şaşırmıştı. Sorduğu soru şuydu: Allah tarafından insanlara gönderilen 4 ilahi kitap hangileridir ve hangi peygamberlere gönderilmiştir? Aldığı cevaplarsa birbirinden ilginç, komik ve hatta acıydı. Hemen hepsi Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rahatlıkla bilen muhataplar, diğer ilahi kitaplara gelince karıştırmaya başladılar. Kimi İncil'e İncir dedi, kimi Tevrat'a Zebur'dan kafiyeli Tebur, kitapların kimlere indirildiği sorulduğunda da evlere şenlik bir durum vardı. Hazreti Ali'ye Hazreti Osman diyenler mi ararsınız? Peygamberleri birbirine karıştıranlar mı? Soruyu duyunca yorum yok veya acele işim var deyip oradan uzaklaşanları saymıyorum bile. Aslında bu acınacak halimizi nasıl ve ne şekilde izah ederiz bilemiyorum. Kimseyi küçük görüyor değiliz veya bilgisizlikleriyle alay ediyor da değilim. Biz hasbelkader iyi bir çevrede doğduk. Nispeten iyi bir dini tahsil görme imkanı bulduk. Bu vesileyle anne babamıza ve hocalarımıza minnettarız. Ama şöyle biraz hafızamızı yoklarsak, milletimizin öyle güzide fertleri var ki, il il plakalarıyla Türkiye'mizi sayabilen, dağını, nehrini, ovasını, meşhur yiyeceklerini bir bir karıştırmadan sayabilen, yine milletimizin öyle güzide gençleri var ki magazin dünyasının bütün ünlülerinin, şarkıcı ve tiyatrocularının nerede, ne zaman, kiminle birlikte olduğunu şıp diye söyleyen. Araba markalarını, modellerini, birbirinden farklı özelliklerini bir çırpıda söyleyen, modeller ve ürünler arasında her açıdan pratik kıyaslamalar yapabilen, futbolcularımızı hangi takımda kaç yıl kalıp ne kadar ücrette hangi takıma transfer olduğunu, özel hayatlarını, falan maçtaki performans düşüklüğünün sebeplerini, filanca maçta attığı gollerin mükemmelliğini daha dün olmuş gibi şıkır şıkır anlatabilen, daha vizyona girmemiş Amerika'da veya dünyanın bambaşka ülkelerindeki en sıra dışı filmlerden haberdar olan, televizyondaki bütün diziler hakkında az çok bir kanaati olan, karakterlerini kıyasıya eleştiren, kimi dizilerin hastası olup tek bir bölümünü, hatta tek bir karesini kaçırmayan, bunun için bütün programlarını dizilere göre ayarlayan, Michael Jackson'ın veya bilmem hangi yabancı şarkıcının kaç yılında hangi parçalardan albüm oluşturduğunu, bunların hangisine klip çektiğini, hangi şarkısıyla ilgili ne gibi ödüller aldığını hiç teklemeden söyleyen o gençlerimiz, nedense en temel konularda hem dünyayı hem ahireti ilgilendiren dini konularda kekelemeye başlıyor. Burada bir çarpıklık yok mu sizce de? Ya da aslen Türk olduğu halde İngilizce veya başka bir dildeki şarkıyı vurgusuna, aksanına kadar benzetme kabiliyeti göstererek okuyan çocuklarımız ve gençlerimiz göklere çıkarılıyor da bir dua ve sureyi tecvidi ve hurufatıyla doğru okuyabilen bir çocuğa neden ilgi gösterilmiyor? Doğrudur, hakim kültür bütün yönleriyle bastırıyor, evimize, okulumuza, mahallemize, yeme içmemize bile tesir ediyor. Fakat biz ve ailemiz her zaman onun esiri ve mahkumu durumunda mı kalacağız? O bizim iliklerimize kadar işlemeye çalışırken biz olan bitene sadece seyirci mi kalacağız? Kendimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu korumak, kollamak, milli manevi değerlerimizde yetiştirmek vazifesini de yabancı ve hakim güçlere mi vereceğiz? Mesela şöyle mi diyeceğiz? Ya şu Amerikalılar çok güzel film çekiyorlar. Hele bir ecdadımızı şöyle güzelce çekseler de biz de çocuklarımıza seyrettirsek. Ya da Şu misyonerler insana nasıl yaklaşılacağını çok iyi biliyorlar. Keşke İslamiyet'i biraz da onlar anlatsa. Yahut şu Harry Potter'ı yazan ve eseri bestseller olan kadın keşke bizim yaşanmış hikayelerimiz ve sayısız gerçek kahramanlarımız hakkında da kitaplar yazsa. Evet, ilk anda tuhaf, hatta mantıksız gelen bu cümleler bizim şuur altımıza işlemiş durumda. Yabancılar ne yapsa çok iyi yapar, biz ne yapsak elimize yüzümüze bulaştırırız. Çünkü onlar medeni, çünkü onlar üstün, akıllı, hesaplı, kitaplı. Çünkü onların kültürleri, medeniyetleri bizden ileri, bizse zavallılarız. Artık bu aşağılık kompleksinden kurtulmalıyız. Dinimizin asgari bilgilerini eksiksiz öğrenmeli, kültürümüzün, tarihimizin bize ulaştırdığı değerlere sahip çıkmalıyız. Biz 1000 yılı aşkın bir sürede dünyanın büyük coğrafyalarında hüküm sürmüş şanlı bir tarihin ve üstün bir medeniyetin çocuklarıyız. Son 2 asırdaki kafa karışıklığımıza, pusulasızlığımıza ve geri kalmışlığımıza bakarak bunun faturasını sahip olduğumuz değerlere kesmeyelim. Aksine ne yaşadıysak onlardan uzaklaştığımızdan yaşadık. Onlara sırt çevirdiğimizden bugün buralardayız. Dinimiz çalışın dedi, biz tembelliği seçtik. Dinimiz en az düşmanlarınız kadar güçlü ve cesur olun dedi, biz kabuğumuza çekilmeyi seçtik. Dinimiz ilme teşvik etti, biz eğlencelerle günümüzü gün etmeyi tercih ettik. Dinimiz dünyaya orada kalacağımız kadar, ahirete de orada kalacağımız kadar çalışmamızı istedi, biz hayatı dünyadan ibaret sandık. Ahireti, ölümü, cenneti, cehennemi unuttuk. Onun için korkaklaştık, onun için tembelleştik. Onun için cimrileştik, gaddarlaştık. Elimize güç geçirenimiz zalim kesildi. Zulme maruz kalanımız kaderimiz dedi, bekledi. Hepsinin sonunda faturayı dine kestik ve onu yüzüstü bıraktık. Mecbur kaldık mı, benim babam hoca, dedem müftü veya hacı dedik. Tamam, onlar dediğiniz gibi olabilirler. Ya siz? Kendinizin İslamiyetle bağı nasıl? Siz hiç İslam'a dair bir kitap okudunuz mu? Allah'ı, peygamberlerini, kitabını ve ahiret gününü ne kadar biliyorsunuz? İbadetiniz, insanlarla ilişkileriniz nasıl? Çok sevdiğim bir nükte vardır. Bir Japon'a sormuşlar, nasıl bu gelişmeyi temin ettiniz diye. O da dinimize bağlılıkla demiş. Peki sizin dininiz ne emreder diye tekrar sorunca Japon, çalışmak, doğru sözlülük, işini iyi yapmak, insanlara iyilik yapmak demiş. Adam şaşırmış. İyi de bizim dinimiz de bunları emrediyor. Japon noktayı koymuş. Doğru, olabilir ama biz dinimizin emirlerini yerine getiriyoruz. İşte mesele burada. Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi uygulamada. Nereden başlayacağız dinimizi öğrenmeye derseniz hemen bir ilmihal kitap elinize alın derim. Onu okuyup hazmettikçe uygulayın. Göreceksiniz ki bildiğinizi hayata geçirdikçe bilmedikleriniz de size öğretilmeye başlanacak Allah Teala tarafından. Yarın yaparım diyenler helak oldu buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ertelemeden hemen bugün ve hatta şimdi. Melike Şahin'in kaleme aldığı 4 semavi kitap nelerdir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. İlk olarak bir başka yazıyla devam edelim. Fatma Sağım'ın kaleminden en sonunda elimde kalan İlmihal oldu başlıklı yazıyla devam ediyoruz programımıza. Namaza yeni başlayan, kendi gayretleriyle namaz kılmayı öğrenen bir genç kız, iş yerinde öğle ve ikindi namazlarımı daha rahat kılarım diye abdest almış, iş yerinin yolunu tutmuş. Tam öğle namazını kılacakmış ki bazı arkadaşları müdahale etmişler. Evden işlerine kadar başı açık geldin, senin abdestin bozulmuştur, şimdi namaz kılamazsın diye kendi kendilerine fetva vermişler. Kızcağız abdest almaya uygun bir ortam bulamayınca o gün öğle ve ikindi namazını kılamamış. Bu kez kara kara düşünmeye başlamış. Başım açık olunca abdestim bozuluyorsa, abdest aldıktan sonra namaz kılacaksam hep örtülü gezmeliyim deyip abdest aldıktan sonra başı açık dolaşıp da sonra kıldığı namazlarını kaza etmeye başlamış. Bir müddet sonra namaz kılmaktan bıkar gibi olmuş. Bakmış bu iş böyle olmayacak. Namaz bile kılmayan arkadaşların verdiği fetvayla ibadetler çok zorlaşıyor. Bu konuyu nereden öğrenebilirim diye düşünmeye başlamış. Kitapçılara gitmiş, 1001 çeşit dini bilgiler kitabının içinden hangisini alması gerektiğini bulabilmek için 3 gün kitapçının yolunu aşındırmış. Kitapları tek tek incelemiş. En sonunda bir ilmihal kitabında karar kılmış. Bakalım devamında neler olmuş. Doğrusunu söylemek gerekirse çevremde yardımcı olan hiç kimse olmadığı için çok zorlandım. Ailem bir şey bilse bana öğretirdi. Babaannem bilirdi yalnız. O da vefat etmişti. Kimse doğru dürüst dini bilmediği, oradan buradan kulaktan duyma bilgiler edindiğinden olsa gerek, hep zanna dayalı cevaplarla hayatımızı zorlaştırdılar. Eve gelince ilk iş olarak kitabı açıp temizlik bölümüne geldim. Abdesti bozan durumların hiçbirisinde baş açmak yoktu. Fakat benim bilmediğim birçok abdesti bozan durumlar vardı. Hepsini inceledim. Gusül konusundan çok etkilendim. Şimdiye kadar hep akıl bali olduktan sonra tarif edildiği gibi guslediyordum. Ancak guslün sünnetlerini, müstehaplarını bilmiyordum. Cuma günü gusül abdesti almanın sevap olduğunu bilmiyordum. Namaz kılarken sehiv secdesi varmış. Ben sehiv secdesini hiç yapmıyordum. Çünkü yanıldığım zaman hemen namazımı bozuyor, tekrar baştan kılıyordum. Meğer ne çok kolaylıkmış sehiv secdesi yapıvermek. Ramazan'da oruç tutmaya üniversiteden sonra başladım. Oruç tuttuğum zaman bir arkadaşım, "Namaz kılıyor musun? Namaz kılmayan kişinin orucu olmaz." diyiverdi. Ben de orucum olsun diye namaz öğrenmeye başladım. Yalnız o ara arkadaşın verdiği yanlış bilgiden dolayı orucu bıraktım. Namaz kılmayı öğrendikten sonra tekrar oruca başladım. Aldığım İlmihal kitabında namaz kılmamanın orucu bozduğuna dair bilgi yoktu. Orucu bozan sebeplerden birisi değildi. Bu kez acaba bu kitapta eksik bilgi mi var diye bir bilene sorayım dedim. Herkesin sözüne güvenmemeye karar verip en iyi bilene sorayım diye müftülüğe gittim. Müftü Bey tebessüm ederek, başın açık olmasının abdesti bozmadığını, oruç tutarken namaz kılmayanın namazlarını bile bile kılmadığı için günahkar olduğunu ama orucunun bozulmadığını, tutulan orucun kabul olduğunu söyledi. Oruç tutarken namaz kılmanın da farz olduğunu sadece Ramazan'da değil, sair günlerde de vaktinde kılınması gerekli namazları kılmadığımız için haram işlediğimizi, günahkar olduğumuzu da ekledi. Yepyeni bilgiler edinmiştim fakat bu sefer de bilmediğim yepyeni kavramlar karşıma çıkmıştı. Haram nedir, sünnet nedir, farz nedir? Müftü Bey bana Kur'an kurslarında okutulan dini bilgiler kitabını hediye etti. İtikadım, ibadetim, peygamberim, ahlakım konularını içeriyordu. Evde tek tek inceledim. İtikad kelimesini, iman kelimesini, kelime-i şehadetin anlamını, iman esaslarını öğrenmiştim. Arkadaşlarım Azrail'i pek sevmezlerdi. Gerçi diğer melekleri de pek bilmezlerdi ama Azrail'in arkasından kötü sözler söylerlerdi. Öğrendim ki o Allah'ın görevlendirdiği bir melek. Görevi can almaksa onun ne suçu var? Ondan korkmadan onu sevmeye başladım. Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim meali okurken Naziat suresinde ruhları kabzeden Naşitat ve Naziat melekleri olduğunu, Naşitatların müminlerin ruhunu kolayca aldığını öğrenmiştim ve çok şaşırmıştım. Azrail'in hiçbir suçu yoktu. Bütün suç salih ameli olmayan günahkar kullarındı. İmanın esasları beni çok etkiledi. Allah'ımı tanımadığımı anladım. İlk öğretimde lisede din derslerinde bir şey öğrenmemiştik gerçi ama hepsi ders geçmek için ezberle öğrenilmiş ve sonra unutulup gitmişti. Bazen din kültürü öğretmeni olmadığından üniversite imtihanlarında soru olarak karşımıza çıkacak daha önemli dersleri çalışır veya onların testlerini çözerdik. Zaten derslerimiz dinin özünden çok kültürü üzerindeydi. Namaz nasıl kılınır, ef'ali mükellefin, mükellefin fiilleri nedir gibi ibadet konuları yoktu. dinler tarihi konusu vardı kitaplarımızda. Onda da hep ahlaki konular vardı. Bir de ağaç sevgisi, vatan sevgisi, dini bunlardan ibaret sandım. İslam dininin ana konuları nelerdir? Nasıl Müslümanca yaşanılır? İbadet nasıl yapılır? Zekat, hac nasıl yapılır? Hiç bilemedim. Sadece bir kelimelik tarifi vardı. Her şey bu kadar. İlkokul öğretmenimizin öğrettiği namaz surelerinin de çoğunu yanlış öğrendiğimi İlmihal kitabını alınca öğrendim. Fil suresini bile yanlış okuyordum. Bütün ra harflerini re diye okuyordum. Baktım okuyuşlarım hep yanlış. Bu kez namaz sureleri CD'si aldım. CD'de sesli olarak sureleri dinledikçe hatalarımı düzeltmeye çalışıyordum. Fakat beni duyan, dinleyen birisiyle çalışmam gerektiği kanaatine varıp yine müftülüğün kapısını çaldım. Beni Kur'an kursuna yönlendirdiler. İş yerinden fırsat buldukça öğle aralarında kursa koşuyordum. Öğle yemeklerine ara verdim. Bu konu benim için çok daha önemliydi. Dini bilgiler konusunu da hoca hanımla birlikte çalışmaya başladım. Çünkü böylece kitapta yazmayan ancak sağdan soldan duyduğum bazı yanlış bilgilerin doğrularını öğrenme fırsatım oluyordu. En azından adet döneminde neler yapmam gerektiğini, okuyabildiğim duaları, adetliyken tesbih çekebileceğimi, adet döneminde kullandığımız petleri nasıl atacağımı, adet döneminde tırnak kesme konusunu ve daha nicelerini. Arkadaşlarım bu dönemde kesinlikle tırnak kesilmez diyordu kendi duydukları bilgilerle. Ben kesilebileceğini öğrendim. İş yerinden arkadaşlarım bana gülüyorlardı. Yemeden içmeden kesildin, çok dine daldın. Bu hal sana iyilik getirmez, aklını kaçırırsın. Çok dalma bu konulara, bak biz nasıl yaşıyoruz, bizim gibi ol yeter diye sözle nasihat de veriyorlardı kendilerince. Kur'an öğrenen kişi aklını kaçırmıyordu ki, bilakis ruhunu, gönlünü, dünya ve ahiretini ihya ediyordu. Benim durumumdan endişe eden, üniversiteyle birlikte okuduğumuz arkadaşım ailemi aramış. Kızınız galiba tarikata karıştı, elinden dini kitaplar eksilmiyor, bakın yakında başını da kapattırırlar, gelin kızınızla ilgilenin, demiş hayrına. Üniversite yıllarında bir kez gelmeyen anne babam koşarak gelmişler beni kurtarmak için. Çok zor günler geçirdim. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı anlatmam ve onların anlamaları çok zamanımı aldı. Bazen sertleştiler, bazen annem durup dururken ağladı, beni etkilemeye çalıştı. Onlara sadece şimdiye kadar öğrenmekte çok geciktiğim dinimi öğrendiğimi, hiç de ileri gitmediğimi, sadece her Müslümanın öğrenmesi farz olan ilmihal, itikat bilgilerini öğrendiğimi, sureleri doğru okuyarak namaz kılmak için Kur'an öğrendiğimi söyledim. Aldığım kitapları gösterdim. 5 vakit namazımı kıldığımı, pazartesi perşembe oruçlarını tuttuğumu, geceleri teheccüde kalktığımı görünce bünyeni çok yoruyorsun, bu kadarı fazla dediler. Tuttuğum oruçların sünnet olduğunu, peygamberimizin her gece teheccüde kalktığını söylesem de pek anlamadılar. Ben de onlara, beni baskete gönderdiklerinde de yorulduğumu, o zamanlar baskete gitmek istemediğimi, kendilerine yorulduğumu söyledikçe de beni dinlemeden servise bindirdiklerini hatırlattım. Onu siz istediğiniz için yaptım, belki yoruldum ama faydasını da gördüm. Sporla kötü alışkanlıklarım olmadı. Antrenmanlardan, aldığım eğitimden disiplinli yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi, sigara, alkol gibi şeylerden uzak olmayı öğrendim, faydalandım. Şimdi de aynısını yapıyorum. Oruç tutuyorum, namaz kılıyorum, sağlıklı yaşıyorum deyip onları ikna etmeye çalışsam da sporun zararlı olmadığını fakat bu konuların hassas konular olduğunu söylediler. Ben işe gidince babam aldığım kitapları toplayıp ilçe müftülüğüne götürmüş. Kızım yanlış gruplara girmiş olabilir mi diye sormuş. Müftü bey beni tanımış ve babamı aydınlatmış. Babam ara ara müftülüğe ziyarete gider oldu. İşleri yoğun olduğu için memlekete döndüler. Ben her Müslümanın öğrenmesi farz olan, öğrenmediği zaman Allah'ın neden öğrenmedin diye hesap soracağı bilgileri öğreniyorum deyince babam çok etkilenmişti. Gerçekten bana dine dair hiçbir şey öğretmedikleri gibi bir de engellemeye kalktıklarını anlayınca epey mahcup oldular. Babam daha çok mahcup oldu çünkü dinimize göre çocuğa dini eğitimi anneden daha çok babanın vermesi gerekiyordu. Annem cahil kadındı, ilkokul mezunuydu. Ancak babam üniversite mezunuydu. Hem annemin hem de benim dini eğitimimle ilgilenmesi gerekirken önce kendini sonra da bizleri ihmal etmişti. Ya ben Allah'ın yardımıyla öğrenmem farz olan bu konuları öğrenemesem halimiz ne olacaktı? Şimdi Kur'an okuyabiliyorum. Mealini ve tefsirini de fırsat buldukça okumaya gayret ediyorum. Bazen ayetlerin iniş sırasıyla Kur'an'da sıralanışları farklı olduğu için takıldığım konular oluyor. Onları anlamak için de yine müftülüğün kapısını çalıyorum. Şimdilerde en büyük arzum Efendimizin yaşadığı, İslam'ın yayıldığı o mübarek beldeleri ziyaret etmek için umreye gitmek. Benim 26 yaşımdan sonra deneye yanıla zorluklarla öğrendiğim bilgileri Kur'an öğreten hoca hanımın nasıl öğrendiğini merak etmiştim. O zarurat-ı diniye denilen, yani dine ait bilinmesi ve inanılması zaruri ve her Müslümana farz olan bilgileri akıl bali olmadan evvel öğrenmiş. Kur'an kurslarıyla, annesinin özel gayretleriyle olmuş onun eğitimi. Daha sonra dini sahada eğitim görmek isteyip ilahiyat fakültesinde okumuş. Hoca hanıma, size çok imreniyorum. Dinimizi ne güzel öğrenebilmişsiniz dedim. O da bana esas ben sana imreniyorum dedi. Ben taklit ederek öğrendim. Hakikatlerini sonradan anladım dini bilgilerin. Sense hepsini kendi mücadelenle, özel gayretlerinle öğrendin. Senin kazancın benimkinden çok daha fazla. Ben çevremin etkisiyle hep hazır olanı aldım. Sense kendin aradın, kendin hazırladın. Bazen yanlış, bazen doğru mücadele ettin, pes etmedin. Allah seni daha çok seviyor dedi. Çok sevindim. Evet, ben de inanıyorum. Gerçekten Allah beni çok seviyor. Sevdiği için kalbime kendi dinini öğrenme azmi ve sevgisi yerleştirdi. Hoca hanımın tabiriyle hidayet verip yolumu aydınlattı. Rabbime binlerce hamd ediyorum. Bir nineden duyduğum şu söz beni çok etkilemişti. Hak kelamın okumak bilmeyen nadan olur. Sureti insana benzer, kendisi hayvan olur. Ben o sözü çok daha iyi takdir ediyorum. Yukarıdaki örnek genç hanım, hayatın içinden ve hepimize çok tanıdık. Gençlik yıllarında hatta orta yaşlarda öğrenmesi farz olan dini bilgileri yeterince bilmeyen o kadar çok kişi var ki, bilmemek belki ayıp değil ama hangi yaş ve seviyede olursak olalım, öğrenmeye gayret etmemek gerçekten ayıp. Bana ailem öğretmedi demek de mazeret değil. Kitaplar var, dini iyi bilen ehil kimseler var ve ulaşmak çok kolay. Kulaktan duyma bilgilerle İslam yaşanmaz. Yaşanırsa bu genç hanımın başına gelenler başımıza gelir. Asli dini bilgileri öğrenmeyen kimselerin daha çok bidat ve hurafelerle meşgul olduklarını gördüm hayatım boyunca. İster fizik öğrenelim, ister kimya, ister profesör olalım, ister kaymakam. Hayatımızın vazgeçilmesi olan itikat, ahlak ve ilmihal bilgileri hepimizden Allah'ın talep ettiği bilgiler. Kanser hastalığını bütün mücadelesine rağmen yenemeyen, ömrünün son zamanlarında eline geçirdiği bir ilmihalle meşgul olup dini anlamaya çalışan bir profesörün son sözleri şu olur. Yandı yürek bağlarım. Tüm bilgilerime bir hal oldu. En sonunda elimde kalan ilmihal oldu. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Fatma Sağım'ın kaleminden en sonunda elimde kalan ilmihal oldu başlıklı yazıyı aktardık programımızda son olarak. Bugün Şebnem Dergisi'nin Nisan 2011 sayısından paylaştık yazılarımızı ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.